8. ayrım. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 76. 4 saat sonra güvenlik kurulu üyeleri başbakanın Parliament Hill'deki ofisinin bekleme odasında toplanmaya başladıkları sıra hala düşünüyordu. Güzel dikilmiş gri bir tayyörle beyaz bir bluz giymiş olan Millie gelenleri karşıladı. En son hantal vücuduyla kel kafasını kalın bir palto ve atkıyla sarıp sarmalamış olan General Nesbitson geldi. Bunları çıkarmasına yardım ederken Billy yaşlı adamın ne kadar kötü durumda olduğuna şaştı. Sanki düşüncesini onaylamak istermiş gibi Nesbitson ani bir öksürük nöbetiyle mendilini ağzına götürdü. Billy sürahiden bardağa biraz buzlu su koyarak uzattı. İhtiyar savaşçı içerken şükranla başını salladı. Bir duraklama ve yine bir öksürük nöbetinin ardından özür dilerim diye mırıldanmayı başardı. Bu kahrolası soğuk algınlığı. Kışı Ottawa'da geçirmek zorunda kaldığım zamanlar hep tutuluyorum. Ortalıkta böyle önemli sorunlar varken. Belki gelecek yıl diye düşündüm Billy. İyi Noeller dilerim Adrian. Yüzünün çirkin hatları her zamanki gibi sevimlilikle parlayan Stuart Carston onlara yaklaşmıştı. Lucien Perro onun arkasından konuştu. Ne de dilenecek bir şey ya. Vergiler ruhumuzu hançer gibi deşecek. Dik bıyıkları, siyah dalgalı saçları, alaycı bakışlarıyla şık ve yakışıklı olan Perro, Fransızcayı da İngilizce kadar akıcı ve kusursuz konuşurdu. Şimdi değil ama bazı kereler davranışlarında atalarını hatırlatan bir azamet görülürdü. 38 yaşındaki kabinenin en genç bakanının etkisi küçük bakanlığının düşündürdüğünden çok daha fazlaydı. Lojistik Bakanlığını kendi seçmişti. 3 yardımcı bakanlıktan, diğer ikisi ulaştırma ve bayındırlık, biri olduğu için partiyi para bakımından destekleyenlerle iyi anlaşmalar yapılmasını sağlaması onun parti yönetimindeki önemini arttırıyordu. Ruhun banka hesabına bu kadar bağlı olmamalı diye Maliye Bakanı söze karıştı. Ama her iki halde de ben sizin için Noel babayım. Burada en pahalı oyuncakları satın alan da sen ve Adrian. Ama o kadar güzel bir ses çıkararak patlıyor ki bu oyuncaklar dedi Lucien Perro. Ayrıca dostum biz Lojistik Bakanlığında daha çok iş ve olanak yaratıyoruz ki bu da size her zamankinden fazla vergi sağlıyor. Buna bağlı bir ekonomik kuram var dedi Carston ama ne yazık ki ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Megafon vızıldadı ve Millie cevap verdi. James Howden'ın madeni sesi, toplantı danışma meclisinde yapılacak diye ilan etti. Ben bir dakikaya kadar orada olurum. Millie Maliye Bakanı'nın kaşlarının hayretle havaya kalktığını gördü. Bütün kabinenin hazır bulunmadığı küçük politik görüşmeler çoğunlukla başbakanın ofisinde resmilikten uzak bir hava içinde yapılırdı. Yine de grup itaatle koridordan birkaç metre ilerideki danışma meclisi odasına doğru ilerledi. Millie kapıyı en son çıkan Perro'nun ardından kaparken Barış Kulesi'nin Bourbon çanı 11'i çalıyordu. Her zamankinin tersine ne yapacağını düşünmeye başladığını fark etti. Birikmiş bir sürü iş vardı ama Noel öncesinde yeni bir şeye başlamak için istek duymuyordu. Bütün gerekli şeyler, kraliçeye, ortak pazar başbakanlarına, dost hükümetlerin başkanlarına çekilen telgraflar, sabah erkenden postaya verilmek üzere önceki gün hazırlanmıştı. Öteki işlerin tatilden sonraya kadar bekleyebileceğine karar verdi. Küpeleri sıkmaya başladığından çıkardı. Bunlar küçük yuvarlak düğmeleri andıran inciden yapılmıştı. Mücevherden hoşlanmadığını ve bunların kendisine bir katkıda bulunmadığını biliyordu. Öğrendiği bir şeyde mücevheri olsun olmasın nedenini anlayamadığı halde erkeklere çekici geldiğiydi. Çalmaya başlayan telefona cevap verdi. Arayan Brian Richardson'dı. Millie dedi parti baş yöneticisi güvenlik kurulu toplantısı başladı mı? Şimdi içeri girdiler. Allah kahretsin, Richardson koşmuş gibi soluk soluğaydı. Aceleyle şef sana dün akşam patlak veren olay hakkında bir şey söyledi mi diye sordu.
Hangi olay?
Belli ki söylememiş. Genel valinin evinde neredeyse yumruk yumruğa geldiler. Anladığım kadarıyla bolca alkole bulanan Harvey Warrender iyice sapıtmış.
Şaşıran Millie, hükümet konağında mı diye sordu, ziyafette yani.
Bütün şehrin ağzında dolaşan şey bu.
Ama neden Mr. Warren'dır?
Ben de bunu merak ediyorum, dedi Richardson. Sanırım geçenlerde söylediğim bir söz yüzünden.
Ne?
Göçmenler hakkında. Warren'ın başkanlığı bizi basında zor duruma düşürüyor. Şefe bu konuyla ilgilenmesini söylemiştim.
Millie gülümsedi. Belki de o fazlasıyla ilgilendi.
Yavrum, bu mesele gülünç değil. Bakanlar birbirlerini yemekle seçimlerini kazanamazlar. Millie, şefle işi biter bitmez konuşmam gerek. Onu bir şey hakkında daha uyarabilirim. Harvey Warren'dır bu işlerden elini çabucak çekmezse batı kıyısında daha çok dertlerle karşılaşacağız. Biliyorum şimdiden başka bunalımlar içindeyiz ama bu da önemli.
Ne gibi dertler?
Bugün oradaki adamlarımın birinden telefon aldım, dedi Richardson. Anladığıma göre Vancouver Post bakanlığın kendisine adil davranmadığını iddia eden bir kaçağın hikayesini ele almış. Adamın kahrolasıca bir yazarın bütün birinci sayfayı kapladığını söylüyor. Bu tam benim herkesi uyardığım türden bir olay.
Adil davranıyorlar mı kaçağa?
Tanrı aşkına bu kimi ilgilendirir? Parti yöneticisinin sesi aizede yükseldi. Bütün istediğim bunun bir haber olmaktan çıkması. Eğer gazeteyi susturacak tek yol kaçağı kabul etmekse ederim gitsin.
Ey tanrım, dedi Millie, senin de öfken burnunda bakıyorum.
Eğer öyleyse, diye hırsla cevap verdi Richardson, bunun nedeni politikayı rezil eden, sonra da bütün pisliği temizlemeyi bana bırakan Warren'dır gibi aptallardan bıktığımdır.
Kabalığı bir yana bırakırsak, dedi Millie, bu uygunsuz bir benzetme değil mi? Rastladığı politikacıların meslekten gelen nezaketleri ve alışılmış sözlerinden sonra Richardson'ın rahat konuşması onu etkilemişti. Belki de son günlerde Richardson'ın istediğinden daha sık aklına takılmasının nedeni bu diye düşündü Millie. Bu duygu 6 ay önce parti yöneticisi onu ilk kez davet ettiği zaman başlamıştı. Önceleri Millie ondan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmeden sadece merakından kabul etmişti. Ama merakı ilkin ilgiye bir ay önce dairesinde sonuçlanan geceden sonra da fiziksel bir sevgiye dönmüştü. Millie'nin şehvet duyguları yeterince sağlıklı ama aşırı değildi. Hatta kendisi bazen tam karar diye düşünürdü. James Holden'la geçirdiği ateşli yıldan sonra Millie pek çok erkek tanımış ama yatak odasında biten serüvenler pek seyrek ve yalnız Millie'nin yakınlık duyduklarıyla olmuştu. Yatağa atlamayı birlikte geçirilen gecenin bedeli sayanların görüşüne hiçbir zaman katılmamış, belki de erkekleri ona yaklaştıran doğal şehvet uyandıran çekiciliğinin yanı sıra erişilmesinin güçlüğü olmuştu. Ama her iki şekilde de Brian Richardson'la kendisi bile şaşırtacak şekilde sonuçlanan gece onu tatmin etmekten çok uzak kalmış, sadece Brian Richardson'ın kabalığının yalnız dilinde olmadığını ispatlamaya yaramıştı. O geceyi hep bir yanlışlık olarak kabullenmişti sonraları. O zamandan beri bir daha buluşmamışlar. Bu arada da Millie bir kere daha evli bir adama aşık olmamaya kendi kendine söz vermişti. Şimdi telefonda Richardson'ın sesi, bebeğim, eğer herkes senin kadar akıllı olsa hayatım bir rüya olurdu, diyordu. Bu insanlardan bazıları toplum ilişkilerini yığınlar arası cinsel birleşme sanıyor. Yine de şefe toplantısı biter bitmez beni aramasını söyle. Ofiste bekleyeceğim. Olur.
Hem Millie.
Evet.
Bu akşam uğrasam nasıl olur 7 sularında?
Bir sessizlik oldu, sonra Millie. Bilmiyorum diye cevap verdi.
Neyi bilmiyorsun? Richardson'ın sesinde atlatılmaya niyetli olmadığını gösteren bir hava vardı. Başka bir planın mı var?
Hayır, dedi Millie. Ama duraladı. Noel gecesini evde geçirmek bir gelenek değil midir?
Richardson güldü ama gülüşü biraz yapmacıktı. Seni bütün düşündüren buysa unut gitsin. Eloise'in beni içine almayan bir Noel gecesi planladığına yemin edebilirim. Onun keyfini bozmamamı sağlayacağından sana teşekkür bile borçlu.
Verdiği kararı hatırlayan Millie hala duralıyordu ama şimdi boş verdi, uzun sürebilirdi. Saate bakarak bu doğru mu, dedi. Santral memurlarının kulakları vardır.
O zaman onlara konuşacak fazla konu vermeyelim, diye kısaca cevap verdi Richardson. 7 tamam mı?
Millie biraz isteksizce tamam dedi ve telefonu kapadı. Telefondan sonra alışkanlıkla tekrar küpelerini taktı.
Milli bir an için hala bağlantıyı sağlayabilirmiş gibi telefonu tutarak masasında durdu. Sonra durgun bir yüzle parlamento binalarının bahçesine bakan yüksek pencereye doğru ilerledi. Erken gelmişti, sonra gökyüzü kararmış, kar yağmaya başlamıştı. Şimdi lapa lapa yağan kar başkenti örtüyordu. Pencereden görüntünün büyük bir bölümünü görebiliyordu. Senato ve avam kamerası binalarına tepeden bakan ve kurşuni gökyüzüne doğru uzanan Barış Kulesi. Batı bloğunun ağır gotik kuleleri, arkasında da konfederasyon binası kasvetli bir kale gibi yükseliyordu. Sütunlu Rideau Kulübü dikkati beyaz taştan yapılmış Birleşik Amerika elçiliğine çekiyordu. Bunun önünde de her zamanki gibi karma karışık olan Wellington Caddesi. Bazı kereler görüntü sert gri bir görünüş alıyordu. Kanada'nın karakterini ve iklimini simgeliyor diye düşündü Millie. Kışın örtüsü bu köşeli şekilleri ve sertliği yumuşatıyordu. Doğru tahmin etmişler diye düşündü. Ottawa beyaz bir Noel geçirecek. Küpeleri hala canını acıtıyordu. İkinci kere bunları çıkardı. İkinci kısım. Ciddi yüzlü James Howden, yüksek tavanlı bej rengin hakim olduğu danışma meclisi odasına girdi. Diğerleri Causton, Lexington, Nesbitson, Perro ve Martering, konfederasyondan beri Kanada'nın tarihini etkileyen birçok kararın verildiği kırmızı deri kaplı, oymalı tahtadan sandalyeler ve oval masaya yerleşmişlerdi. Bir köşedeki daha küçük masaya önünde açık bir defter ve bir sürü sivri kalem bulunan bağa gözlüklü, kısa boylu, silik bir stenograf oturmuştu. Başbakanın görünmesiyle odada bulunan beş adam kalkmaya davrandılar ama Howden eliyle oturmalarını işaret ederek masanın başındaki yüksek arkalıklı taht gibi sandalyeye doğru ilerledi. "İsterseniz sigara içebilirsiniz," dedi. Sonra sandalyesini arkaya iterek bir an sessizce ayakta durdu. Konuşmaya başladığında sesi bir iş konuşması havasına bürünmüştü. "Bu odada toplanmamızı bir nedenden ötürü emrettim baylar. Güvenlik kurulu üyesi olurken ettiğiniz gizlilik yeminini hatırlatmak için. Burada söylenecek her şey çok gizlidir ve gizliliği kalkana kadar da en yakınlarınız arasında bile böyle kalacaktır." James Holden not tutan adama bir göz atarak durakladı. "Steno'yla not tutmazsak daha iyi olacağını sanırım." "Özür dilerim başbakanım." Konuşan kalın merceklerinin bilgiç yüzünü bir baykuşa benzettiği Douglas Martining'di. Danışma meclisi sekreteri her zamanki gibi saygılı ama kesin konuşuyordu. "Bence konuşmaları not etsek çok daha iyi olacak. Bu kimin ne söylediği konusunda çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı önler." Orta masadaki bütün gözler kendi varlığına değinen konuşmayı dikkatle not eden stenografa döndü. Martining, "Konuşmalar kaydedilecektir ve bildiğiniz gibi Mr. McQuillan'a geçmişte de birçok sır emanet edilmiştir," diye ekledi. "Pek tabii." James Holden'ın cevabı mevkiine rağmen samimiydi. "Mr. McQuillan eski bir dosttur." Hafifçe kızaran adam başını kaldırarak başbakanın gözünün içine baktı. "Pekala," dedi Holden, "görüşme not edilsin ama bu arada yazara resmi sırlar yasasını hatırlatmak isterim. McQuillan, bunu biliyorsunuz değil mi?"
"Evet sir."
Alışkanlıkla soruyu ve kendi cevabını not etti. Ötekileri de süzen Holden düşüncelerini toparladı. Dün akşamki hazırlığı ona Washington'daki görüşmeye kadar izleyeceği yolu göstermişti. Önce gerekli olan bakanlar kurulu üyelerini kendi görüşünü paylaşmaya ikna etmekti. İlk olarak güvenlik kurulunu bu amaçla toplamıştı. Eğer burada fikir birliği sağlayabilirse diğer bakanlar kurulu üyelerini etkileyecek güçlü taraftarlar kazanmış olacaktı. James Holden karşısındaki beş adamın olayları ve çarelerini açıkça kavrayıp kendi görüşünü paylaşacağını umuyordu. Eğer kafaları kendisininkinden daha az çalışan bazılarının itirazları gereksiz bir gecikmeye yol açarsa bu bir felaket olabilirdi. "Artık Rusya'nın niyetinden şüphe edemeyiz," dedi başbakan. "Eğer bazı kuşkular varsa bunları da son birkaç ayın olayları tamamen silmiştir. Geçen hafta yapılan Kremlin'le Japonya arasındaki anlaşma, bundan önce Mısır ve Hindistan'da olan darbeler, şimdiki PEK rejimleri, Berlin için gelecekte vereceğimiz tavizler, Avustralya ve Asya'yı tehdit eden Moskova Pekin attı. Kuzey Amerika'ya yapılan baskılar, bütün bunlar tek bir amaç güdüyor. Sovyetlerin dünya egemenliği programı son aşamasına yaklaşıyor. Daha önce umduğumuz gibi 50 veya 20 yıl sonra değil, bu yüzyılda bizim kuşağımız yaşarken. Pek tabii Rusya savaşsız bir başarıyı ye tutar. Ama eğer Batı karşı çıkıp Kremlin amacına başka şekilde ulaşamazsa, savaşın çıkacağı da meydandadır. Aynı fikirde olduklarını belirten bir mırıltı oldu. Howden devam etti. Rusya hiçbir zaman zarara uğramaktan korkmamıştı. Tarihe bakılırsa onların insan hayatına verdikleri değer bizimle kıyaslanacak olursa çok az. Üstelik onlar şimdi korkmamaya hazırlar. Pek tabii birçok insan, gerek bu ülkede ve gerekse başka ülkelerde, bir zamanlar Hitler'in Avrupa'yı yutmaktan kendi kendine vazgeçmesini umdukları gibi, şimdi de buna benzer bir şey bekleyeceklerdir. Ben umudu eleştirmiyorum, bu kutlanacak bir duygudur. Ama biz bu lüksü karşılayamayız. Bu yüzden kendimizi savunmak ve kalıcı olabilmek için bir karşı plan hazırlamak zorundayız. Konuşurken James Howden bir gece önce Margaret'e söylediği sözleri hatırlıyordu. Ne demişti? Kalıcı olmak değerlidir. Çünkü kalıcı olmak yaşamak demektir. Yaşamak da bir serüvendir. Bunun şimdi olduğu gibi gelecekte de doğru olmasını diledi. Söylediklerim yeni şeyler değil diye devam etti. Savunmamızın bir dereceye kadar Birleşik Devletlere bağlı olduğunu söylemem de yeni bir haber değil. Ama yeni olan şu ki son 48 saat içinde Birleşik Devletler Başkanı bizzat bana büyük ve ciddi bir birleşme teklif etti. Masadakilerin ilgisi birden gözle görülür şekilde artmıştı. Size bu teklifin esasını açıklamadan önce dedi Howden dikkatle konuşarak başka bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Dışişleri Bakanı'na döndü. Arthur buraya girmeden az önce sana dünyanın şimdiki durumu hakkında görüşünü sormuştum. Cevabını tekrarlamanı istiyorum. Peki Başbakanım. Arthur Lexington elinde çevirip durduğu çakmağı bıraktı. Melek yüzü olağanüstü bir ciddilikteydi. Sağını ve solunu süzerek sakin bir sesle konuştu. Benim görüşüme göre şu anda uluslararası gerginlik 1939'dan bu yana herhangi bir çağda olduğundan çok daha ciddi ve tehlikelidir. Kesin ve soğukkanlı sözler büyük etki yapmıştı. Lucien Perrault, durum gerçekten bu kadar kötü mü diye mırıldandı. Evet dedi Lexington, ben böyle olduğuna inanıyorum, bunu kabullenmenin zor olduğunu da biliyorum. Çünkü biz o kadar uzun zamandır diken üstünde oturuyoruz ki bu tür krizleri günlük olaylardan saymayı öğrendik. Ama zamanla krizin de ötesinde bir nokta oluşuyor. Sanırım biz şimdi buna çok yakınız. Stuart Kaufman sıkıntılı bir sesle herhalde 50 yıl önce her şey çok daha basitti dedi. Hiç olmasa savaşın tehdit ettiği şeyler daha sınırlıydı. Evet, Lexington'ın sesi yorgundu. Öyle olduğunu sanıyorum. Demek yeni bir savaş. Bu Perron'un sorusuydu, yarım bırakmıştı. Benim kendi fikrimde de Arthur Lexington şimdiki duruma rağmen daha bir yıl savaş olmayacaktır. Bir süre daha uzayabilir. Ama ben bir tedbir olarak elçiliklere her an kağıtlarını yakmaya hazır olmalarını bildirdim. Bu tedbir eski türden bir savaş için dedi Kaustin. Bütün senin diplomatik yolların gibi. Tütün kesesiyle piposunu çıkarıp doldurmaya başladı. Lexington omuz silkti. Zayıf bir gülümsemeyle belki dedi. Çok kısa bir süre içinde James Howden gruba üstünlük sağlamıştı. Dizginleri çekercesine durumu özetledi. Benim kendi görüşüm de dedi sağlam bir sesle. Arthur'unkinin aynı. Hem o kadar aynı ki hükümetin önemli noktaları da derhal savunmaya hazır olmalarını bildirdim. Sizin bakanlıklarınız da birkaç güne kadar bu konu hakkında gizli bir bildiri alacaklar. Şaşkınlık belirten sesler duyuldu. James Howden ciddiyet bekledi. Çok erken aşırı gidilmesi çok geç ve yetersiz kalınmasından çok daha iyidir. Düşüncelerini söylemelerini beklemeden devam etti. Şimdi size söyleyeceğim yeni bir şey ama önce kendimize bir üçüncü dünya savaşı başladığı zaman durumumuzun ne olacağını hatırlatmalıyız. Odayı kaplamaya başlayan bir duman tabakasının ardından diğerlerini süzdü. Bugünkü duruma göre Kanada ne bir savaş çıkarabilir, hiç olmasa bağımsız bir ülke olarak, ne de çıkan bir savaşta tarafsız kalabilir. Birincisi için imkanlarımız yetersiz, ikincisi için de coğrafi durumumuz uygun düşmüyor. Bir düşünce olarak değil, hayati bir gerçek olarak bunu teklif ediyorum.
8. ayrımın sonu. Sayfa 85.